Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Sabah raporunda her çarşamba olduğu gibi finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza.
Günaydın Açıl, hoş bulduk.
Kulağındaki kulaklıkları çıkartırsan beni daha rahatlayabilirsin.
Doğru, haklısın ya. Onlar evet bir alışkanlık yaptı bende.
Şimdi üzerine konuşacağımız çok mesele var. Evet. Bir seçim sonuçları. Seçim sonuçlarının elbette ekonomik boyuttaki yansımaları. Bundan sonrasına ilişkin hem ekonomi politikasında beklenebilecekler hem arka arkaya gelen çeşitli adımlar var. Bunların yansımalarını da değerlendirmeye çalışacağız. Yurt dışına dönüp baktığımız zaman Amerika'dan iyi veriler gelmeye devam ediyor. İyi veri geldikçe piyasanın morali bozuluyor. İşte 4.35'lere geldi ki dün bir ara 4.40'lara yakındı Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi. Dolayısıyla bir parça bunlarla ilgilenmek, bakmak gerekecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine geldi 10 yıllıklar. Dolayısıyla aslında mesela City'nin ekonomik sürpriz endeksi üzerinden dönüp bakacak olursan da oldukça kuvvetli bir performans var. Yani dünyada iki tane büyük ekonomi var dersek bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri diğer için. Her ikisi de genişleme bölgesine gelmiş gibi görünüyor. Hani Amerika'da özellikle de faiz bu kadar sıkı olmasına rağmen gelmesi biraz problem yaratabilir gibi duruyor. Çin cephesini zaten detaylı olarak diğer programlarda da konuşmaya çalıştık. Bundan sonrasında da yine bir miktar değerlendirmeye çalışırız. Bununla birlikte özellikle bu sabah itibariyle Tayvan'da yaşanan deprem, 7.2 şiddetindeki deprem önemli. Neden önemli? Elbette insani boyutu son derece önemli olmakla birlikte diğer taraftan dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin faaliyetlerine geçici bir süreyle belli makinelerde ara vermiş olması hasebiyle dikkate değer. Bunun üzerine belli ölçüde değerlendirme yapabiliriz. Petrol fiyatlarına baktığımızda 89 dolarlara gelmiş bir Brent petrol var. Dolayısıyla aslında dahası var mı yok mu bir miktar bunları değerlendirebiliriz. Emtia piyasasında kahve, kakao, bütün bunlarla ilgili biraz daha yumuşak emtiyadaki fiyatlamayı da belki değerlendirmek söz konusu olabilir. Keza yine endüstriyel metallerde de bakır fiyatında özellikle ciddi yukarı yönlü hareketler var. Belki bir parça bunlara da değinebiliriz. Ama önce dönelim bir Türkiye'ye ve seçim sonuçları üzerinden gidelim istersen. Hani böyle bir seçim sonucunu zannediyorum kimse beklemiyordu. Ama ekonominin önemli ölçüde damga vurduğunu anladığımız, sadece emekliler değil aynı zamanda hayat pahalılığının yansımasının da sandıkta karşılık gördüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıktı, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk defa ikinci parti olarak bir seçimi tamamladığı bir süreç oldu. Dolayısıyla hani bu açıdan ekonomik politikası nasıl şekillenir, bundan sonra atılacak olan adımlar neye göre şekillenir ve çerçevesi neye göre oluşur? Yabancı yatırımcılar nezdinde bunun yansımaları nelerdir? Önce biraz bunları derleyip toplayalım. Önce bekliyor muydun böyle bir seçim sonucunu? Sonrasında da ekonomik yansımasını bekliyor musun?
Doğrusunu istersen ben de herkes kadar böyle bir sonucu beklemiyordum. Ha şunu bekliyordum tabii ki. İki tane şey, bir büyük şehirler özellikle üç büyük şehirde hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğu ile ilgili hem kamuoyu yoklamaları gelmişti hem de zaten üç aşağı beş yukarı tersine çıkacak bir sonuç oralarda beklenmiyordu. Ama bunun özellikle bu büyük şehirlerin ilçeleri ve belediye meclisleri itibariyle ve de bunun daha Anadolu'ya yaygın, yani CHP'nin daha önceden hemen hemen hiç kazanamadığı illerde ki benim en çok dikkatimi çeken iki yer var. Birisi Adıyaman, diğeri Manisa, Akhisarlı birisi olarak Manisa dikkatimi çekmişti. Önemli değişimler olduğunu söylüyor. Seçim sonuçlarını değerlendirmeye hepimiz devam edeceğiz. Bunun hani Demirel'in sözüyle tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur lafı bir kez daha vücut bulmuş gibi görünüyor. Sonuçta ekonominin bir yansıması ama çok değil ya, çok değil. Hani hakikaten bir 11 ay öncesindeki olan bir başka seçimde bambaşka bir sonuç çıkmıştı. Şimdi bu arada seçimle ilgili kendi adıma hani baktığımda sadece ekonomi değil bir hayat tarzıyla ilgili olarak bir itirazın artık daha fazla vücut bulduğu. Diğer taraftan da bundan sonra daha İslami tandanslı bir anayasa değişikliği talebinin daha az dile getirileceği gibi bana göre majör iki tane daha sonucu var görünüyor. En azından ben öyle okuyorum.
Piyasanın korktuğu bir anayasa değişikliği tartışması vardı. Bunun
bir referanduma gidebilecek
referandum
olan.
Olabilir olmaz diye. Dolayısıyla hani şu an itibariyle pek bunun tartışılmadığını anlıyoruz.
Tartışılmayacağını
İleride tartışılabilir belki ama hani şu an itibariyle en azından
bir anayasa değişikliği tartışılacaktır büyük ihtimalle. Ama bu anayasa değişikliğin motifi veya tonu farklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonra yeniden parlamenter demokrasiye dönmeli miyiz, dönmemeli miyiz tarzında bir tartışma. Önce erken seçim tartışması olur mu, olmaz mı diye bir bakış vardı. Ben onu beklemiyordum. Kendi adıma beklemiyordum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da şimdilik bir erken seçim çağrısı yapmayacaklarını söyledi. Yanılmıyorsam bir tek Yeniden Refah'dan böyle bir çağrı geldi. Onun dışında bir erken seçim için şu anda bence de erken hakikaten. Çünkü neyi seçeceğiz? Aynı sistemle bir seçim daha yapacaksak yani bir kişi gider, öteki kişi gelir tarzında, ama bir yöntem değişikliği olup olmayacak ki bence oraya doğru evrilecek bir anayasa değişikliği tartışması olacak. Hatta öylesine bir anayasa değişikliği referanduma gitmeden mecliste de kabul de görebilir. Ona bir önümüzdeki günlerde devam şey yapacağız, izleyeceğiz. 2026 ile ilgili bir erken seçim tartışması var. Bu seçimleri daha çok 89 seçimlerine benzeten yorumlar var. Onlara da yaşım yettiği için katılıyorum en azından. Öyle söyleyeyim. Hani orada yaşananların bir tür tezahürü, yeniden yaşandığı bir dönem. Şimdi gelelim ekonomi tarafına. Hani ekonomi tarafına bir etkisi olacak mı bu seçim sonuçlarının dersek, ilk 3 açıklama diyeyim. Cumhurbaşkanı Yardımcısından, Sayın Şimşek'ten ve Merkez Bankası Başkanı'ndan OVP hedeflerine biz bağlı kalacağız ve buna göre bütün aksiyonlarımızı alacağız şeklinde hemen ama yani pazartesi günü ilk yorumlar olarak karşımıza çıktılar. Ben halen daha bir B planımızın olmadığını, o yüzden bu A planını iyi uygulamamız gerektiğini düşünen taraftayım. Gelen 3 önemli, yani ekonominin karar vericileri açısından 3 tepe yöneticisinden aynı anda benzer yorumların gelmesi bence bu programa devam edileceğinin göstergesi olarak algılıyorum şimdilik.
Cumhurbaşkanı da söyledi zaten.
O da söyledi ama balkon konuşmasında söylediği için hani o balkon konuşması biraz heyecanlı olabilir, değerlendirmeler için biraz daha zamana ihtiyaç olabilirdi o gün, o an itibariyle, ama diğer 3 teknokrat tarafta olanlar diyeyim, ya da teknik tarafta olanlar, çok teknokrat değil tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı ama ya da en azından pozisyon itibariyle öyle değil ama sonuçta böyle bir şey var. Programa bağlılık ifadesi var. Ben o tarafa önemli olarak bu şekilde devam etmesini önemli görüyorum. Ha bundan sonra ne olurla ilgili ya da ne beklersin sorusunu sen sormadan ben kendi kendime sorduğumda, hani Merkez Bankası'nın faiz politikaları üzerine tek bacaklı bir politikada devam edilmesi bunu enflasyonla mücadelede bizi biraz geride bırakacaktır. Zaten faiz artışlarının geç veya yavaş olması bir maliyet bindirdi bize. Hem zaman, hem enflasyon beklentileri, hem döviz rezervleri üzerinden. Buradan sonra bir faiz artışına ihtiyaç var mı? Ben 45'ten sonra da bir faiz artışına ihtiyaç olmadığını düşünüyordum. Fakat yavaş olması döviz rezervlerinde hızlı erime getirdi. Bunun durdurulması için tekrardan bir, hem de seçim öncesinde 500 bas puanlık bir artış geldi. Bundan sonra bir artışa ihtiyaç var mı yok mu? Biraz enflasyon verilerine bakmak lazım ama sadece para politikası tarafında ısrar ederek sadece o faize dayalı bir enflasyonla mücadele programının ben çok başarılı olacağına inanmayan taraftayım. Diğer taraftan maliye politikaları, hani bir türlü beklenen ve gelmeyen maliye politikalarının artık devreye alınması lazım. Nedir maliye politikalarından beklediklerimiz? Önemli bir tasarruf önlemi. Yani artık kamuda, ki bunu Sayın Şimşek söyledi, ama aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Ha şunu da söyleyeyim, yani bundan sonra hem ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası tarafından eylem söylem birliğinin mutlaka bir araya getirilmesi lazım. Çünkü ihtiyaç duyulan en önemli şey bu programın başarılı olacağına ve enflasyon beklentilerinin çıpalanabileceğine dair bir güven oluşturulması. O güvenin oluşturulmasının bana göre önemli temel taşlarından bir tanesi kamudan gelecek bir maliye tasarruf tedbiri. Hani en tepeden başlayarak diyeyim, böyle bir tasarruf tedbiri ve silsilesi ve de bunun performansının raporlanması, anlatılması. Diğer taraftan vergilerle ilgili bazı düzenlemeler bekleniyor ki bunlar bana göre KDV tarafında bir yeklesaklaşma, özellikle boş konutlarla ilgili söylemde onların ev sahiplerinin kiralar üzerinden vergilendirilmesi veya en azından kayda geçmeleri. Burada gördüğüm kadarıyla bu, ben onu çok hararetle bekliyorum aslında. O da kira kontratlarının E-Devlet üzerinden yapılması gibi bir yöntem. Şimdi konuşuldu bu.
Sayın Şimşek aslında bununla ilgili mesela bu iki konuyla ilgili olarak daha önce açıklama yapmıştı. Dünkü açıklaması da önemli çünkü bunu bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Yarın beyan günü. Yani beyanname verilmesi gerekiyor. Biz kendisiyle sohbet ederken de aktarmıştı zaten. Yani
5 Nisan galiba.
Biz 5 Nisan, ha pardon Cuma günü.
Evet.
Cuma günü son gün.
Ha ben de vereceğim de onun için.
Evet, evet Cuma günü son gün. Diyor ki yani biz diyor 1.2 milyon kira konusunda mükellef araştırmayı düşünmüştük. Bunların diyor 420 bini de gittik yerinde tespitte bulunduk. Gitmiş bu arada gerçekten maliye denetçileri. Kapıyı çalıyor. Kiracı mısın? Kiracıyım. Yani sizinle ilgili bir şey yok. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Bununla ilgili yerinde kayıt tutmuşlar. Dolayısıyla 420 bin evde 420 bin kiracıyla konuşulmuş. Şimdi 1 milyon 200 bin şüpheli görülen
420 yani. 420 bin evde oturanla konuşulmuş.
Evet.
Hepsi kiracıyla.
Yok yok. Kiracı olanlarla konuşulmuş. Daha iyi. Ve daha sonrasında şimdi Sayın Şimşek diyor ki yani beyanname var. Beyanname zamanı 5'inde bitiyor. Dolayısıyla şimdi göreceğiz. Yani burada kira gelirinde istisna uygulananlar ne kadar kira beyan ediyorlar? Ne kadar kaçak var? Bunu göreceğiz. Daha sonrasında da bununla ilgili yaptırım uygulayacağız. Bunun hani hakikaten pek şakası yok ev sahipleri açısından. Yani kiracıdan elde ettikleri kira gelirinin doğru beyan edilmesi bu dönem için bayağı önemli olacak. Hakikaten bununla ilgili yaptırım gelme olasılığı var. Bunu göz ardı etmemek lazım herhalde.
Evet bu iki açıdan bence önemli. Birincisi vergi tabanının genişletilmesi açısından önemli. Yani önemli olan benim gördüğüm bence de bundan sonra AK Parti'nin özellikle vergi tahsilatı konusunda dijital tarafta müthiş bir altyapı geliştirildi. Yani sizi hakikaten büyük birader sizi izliyor artık. Yani hepimizi izliyor. Yani para giriş çıkışlarımızı, gelirlerimizi, giderlerimizi az çok değil bayağı ciddi takip edebiliriz. Bunun karşılığında kredi kartı harcamalarımız tarafından da belli bir izlenme yeteneği artık devletin var. O yüzden hani biz olalım bu işi doğru yapalım noktasındayım ben kişisel olarak. Bunun yanında devletin de bu denetlemeleri derli toplu yapması, bu vergi tabanını genişletmesi iyi bir haber. Kira sözleşmelerinin E-Devlet'e girmesi aslında ben bunu hep petrollüdeki Rusya'ya uygulanan fiyat tavanı uygulamasına benzer bir yöntemle yapılabileceğini düşünüyorum. Oradaki yöntemle Rusya'dan 60 dolardan fazla petrol alamazsın demiyor. İstersen al bir sakıncası yok.
Sigorta alamam diyor.
Şimdi bunu dediğiniz anda ne gemi sahibi armatör ne malın kendisinin sahibi böyle bir riske girmek istemediği için veya en azından bu riski sigorta sistemi üzerine dağıtabilmek adına bu fiyatlamada 60 doların altına kalmayı tercih ediyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani bu ülkedeki ev sahibi kiracı ilişkisinde bunu buraya koyduğunuz andan itibaren DASK yaptırmazsınız, konut sigortası yaptırmazsınız, onu yaptırmazsınız. Birçok alanda hatta belediye hizmet ve vergilerinin tahsilatı alanında bile bir vergi tabanını veya bir database, veri tabanını oluşturma şansınız fazla. Ha şimdi oraya ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Hani mal sahibi kiracı arasındaki bence sadece bu ve benzeri ilişkinin E-Devlet üzerine getirilmesi yetmiyor. Bence devletin şeydeki kiralar üzerindeki %25 sınırlamasını da artık kaldırması gerekiyor.
O kalkacak herhalde zaten.
Temmuz deniyor ama onun kalkması gerekiyor. Çünkü bence...
Şimdi kalkınca ne olacak kiralar ona da bakmak lazım. Yani tekrar 12 aylık ortalamaya dönecekse...
Orada bir enflasyonda teknik bir zıplama olacak ama biz kayıtta bunu görüyoruz. Görmüyoruz, özür diliyorum. Bu kayıtta hani hissedilen ve yaşanılan enflasyon, daha doğrusu resmi enflasyonla hissedilen veya yaşanılan enflasyon arasındaki farkın temel sebebi o. Kayda geçmemiş bir kira var. Geçecek ondan sonra normalleşecek. Belki bir senelik bir düzeltme ihtiyacı olan bir kalem ama o kalemin varlığı aslında neredeyse bütün kiracı ev sahibi ilişkilerini bozdu. Evet mahkemeler %80 kiracı ev sahibi davalarıyla doluymuş. Yani bunu bir ortadan kaldırmak lazım. Devletin buradaki bana göre artık gereksiz. Çünkü artık çığırından çıkmış durumda. İş bunun bir şekilde kaldırılması hem bunu yapıp hem de ötekini yapmanız bir en azından konut ve kiracı ev sahibi ilişkileri bir derli toplu düzene koymanız, vergi tabanını arttırmanız lazım. Bu güveni arttırıcı da bir unsur olacaktır. Yani %25'in kalkması bile güven arttırıcı unsurlardan bir tanesi olacak. Ama bence önce tasarruf ve diğer şeylerin performanslarının ölçülerek bize söylenmesi enflasyon beklentilerinin belli bir çıpalanması veya belli bir patikaya oturtulması çok kritik. Çünkü biz halen daha ne ucuzdur ne pahalıdır bir türlü anlayamadık. Onun bir dengelenmesi lazım ki talep enflasyonunun sadece faizle değil beklentilerle de yönetilmesi konusunda çok ciddi adımlar atılmasına ihtiyaç var. Bayram tatili iyi bir fırsat. Umuyorum Sayın Ekonomi Yönetimi'nde başındaki Sayın Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimi biraz bayramda tatile biraz ara verseler ve biraz hızlı çalışsalar iyi olacak diye düşünüyorum.
Peki buradan geçelim istiyorsan diğer önemli konulara. Bir tanesi eğer seçim sonuçları üzerinde emekliler etkili olduysa, bu emeklilerle ilgili olarak bir. İkincisi hayat pahalılığı etkili olduysa, hayat pahalılığının etkisini en fazla hisseden ücretli kesim üzerinde iki. Temmuz ayında ne bekliyorsun?
Bir düzeltme ihtiyacı var. Bir gene sosyal barış adına var. Aslında sosyal barış demişken ben küçük değil bence artık önemli bir nokta Van başta olmak üzere seçim sonuçlarıyla ilgili şu anda yaşanan ciddi sıkıntılar var. Bunların bence demokrasi içinde ve adil yöntemlerle çözülmesi de önemli ve bunun da bu güven arttırıcı önlemlerin içinde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Bunun devamında hani bahsettiğimiz vergi önlemleri ki mesela kredi kartına taksitle ilgili sınırlama ki şirket kredi kartlarına çok önemli sınırlamalar getirilmiş. Onlar artık çok ciddi bir kredi, Türk Lirası kredi kullanma yöntemiydi. Oraya bir sınırlama gelmiş. Arkasından şimdi bireylere de taksit sınırlaması bir ihtimaldir.
Eli kulağında.
Hani o geldikten sonra bunlar hep böyle, yalnız şöyle bir önerim de var. Bunları bölük bölük parça parça yapmayalım. Bunu belli bir büyük bir programın içine koyalım. O programın da performansını ölçelim. Sonrasında da eğer biz enflasyon, Temmuz'da bence bir garip bir durum da var. Temmuz-Ağustos, geçen senenin Temmuz-Ağustos'u %9'du enflasyonların olduğu ay. Ve orada ilk şeyi yaşayacağımızı hissettiğimiz bir ay. Yani enflasyonda gerçekten aşağı yönlü bir kırılmanın olup olmadığını net olarak göreceğimiz iki ay onlar. Eylül'e beklememizin sebebi zaten bu iki ay çıkacak, yerine ne koyacağız meselesi var. Kur tarafı da görece istikrarlı gittiği durumda bu enflasyonun orada bel verdiğini düşünmemiz mümkün. Ha bir artış gelir mi? Bence artık gelmeli. Yani bu kadar tartışmanın içinde sembolik bile olsa bir artış gelecektir orada diyorum ama bütçenin ne kadar izin vereceği, bu bahsettiğimiz vergi tabanının genişletilmesiyle ilgili adımlara da biraz bakmak lazım. Öyle bir şey gelecektir. Belki bir küçük bir düzeltme gelir ama bunun çok majör bir şey olmasını beklemiyorum. Asıl olan ve bana göre herkes için geçerli, sadece emekliler için değil, herkes için geçerli, nominal gelirimin arttırılması değil. Aslında harcanabilir gelirimin arttırılması gerekiyor. O yüzden de yaşam maliyetlerimin düşürülmesi gerekiyor. Yani satın aldığım temel mal ve hizmetlerin maliyetlerini eğer aşağıya düşürebilirsek, harcanabilir geliri arttırabiliriz. Aslında reel refahın sağlandığı veya rahatlamanın sağlandığı yer de orası olacak.
Çok doğru ve çok güzel bir yere geldin. İstersen buradan devam edelim. Çünkü Türkiye'de hani yanlış anlaşılan şey tabii enflasyon düştü dediğin zaman bunun fiyatların gerilemesi olarak algılanması.
Deflasyon olarak algılanıyor.
Fiyatların artış hızının düşmesi aslında beklediğimiz şey. Dolayısıyla aslında fiyatların hızı, yani fiyatlar artmaya devam edecek ama belirli bir hızda fiyatların düştüğünü falan görmeyeceğiz. Ama eğer fiyatlar yeterince düşük artarsa...
Bir şeyin fiyatı düşmüş, çok özür diliyorum. Ben her hafta pazara gidiyorum, ıspanak ceviz endeksim var biliyorsun. Hıyarın fiyatı 100 liradan 60 liraya düşmüş. Düştüğünü gördüm.
Mevsimseldir.
Öteki izleden seraydı. Bir de şey var.
Mevsimseldir yani.
Ama o olacak. Hayır, şimdi yani bunu göreceğiz.
Söylemeye çalıştığım şey bu tabii ki. Hani sonuçta hani enflasyon belli bir noktada yavaşladığında fiyatlar artmaya devam edecek. Ama fiyatlarla gelir arasındaki denge gelir lehine geliştiğinde senin söylediğin harcanabilir gelişim, harcanabilir gelir artışı ve bunun sonrasında da eğer bunu kalıcı olarak belirli bir müddet devam ettirebilirsen bu kalkınmaya doğru evrilebilir. Yani en önemli arayışımızın herhalde burası olması lazım. Çünkü Türkiye ekonomisinin hani 2003'ten sonra 2015 yılına kadarki gelişimine bakacak olursak iki şey çok ön plana çıktı. Bir tanesi 2010 yılına kadar toplam faktör verimliliğinin artması. Türkiye ekonomisinin üretkenliğinin ve veriminin ciddi anlamda yükselmiş olması. İkincisi ise özellikle altyapısını geliştirebilecek, genişletebilecek bir alanı hem para hem maliye politikasında uygulamaların bir şekilde sağlamış olması, kalkınma böyle gelişiyor zaten. Biraz buralara doğru evirmek lazım herhalde işi. Yoksa kuru büyüme değil yani aramamız gereken.
Bu zaten çok bana göre geride kalmış bir tartışma ama halen daha bu galiba biraz yaşla ilgili. Bizler biraz hızlı ilerliyoruz ama seçtiğimiz yöneticiler biraz daha geride kalmış durumda. Benzer bir durum Amerika'da bile söz konusu. Daha eski ekolden gelen yöneticileri seçiyoruz galiba. Büyüme McNamara zamanında öne çıkan, Dünya Bankası'nın ilk büyük başkanlarından McNamara zamanında öne çıkan bir kriter. Biz ekonomiyi büyütürsek bu herkese yayılacak, refah toplu olarak kalkacak ve kalkınacağız. Olmuyor. Büyümenin çünkü içeriklerin içindeki
faktörler
burada belirli. Biz sürekli olarak inşaatla büyüdüğümüzde inşaat sektörümüz gerçekten kopup gidiyor. Ama bunu yayabildiğimiz kadar, işte çok 300 kadar sektöre ulaştığı için diyelim, yayabildiğimiz kadar yayıyoruz ama gene toplumun tamamına yayılmadığı gibi kalkınma olarak, yani bu sadece altyapı değil bu arada. Eğitim kaliteniz var, İngilizce bilirliğiniz var, dünyaya açılmış olmanız var, internet ulaşımınız var. Bunların hepsi artık yeni kalkınma döneminde sadece altyapı, yol, köprü, havaalanı ile olmuyor bu iş.
Bir refah topluma ulaşman lazım.
Nerede? Bunu da büyüme kriterinden kalkınma kriterine geçilmesi çoktan yapılması gerekiyordu. Yanılmıyorsam İrlanda ve Yeni Zelanda bunu da bırakıyor. Bunu da bırakıyor ve mutluluk kriterine geçiyor. Yani yaşayan insanların, o ülkede yaşayan insanın mutluluk endekslerine bakarak yönetimleri belirleyecekler. Yani mükemmel bir şey. Biz oraya gelemeyiz. Bizim oraya daha çok yolumuz var.
Daha bayağı vaktimiz var.
Çok fırın ekmek yememiz lazım da. Hani becerebilsek kalkınmaya geçsek, önceliğin kalkınma olduğunu, topyekun demesek bile toplumun çok geniş bir kesimine ulaşabildiğini hissetsek zaten daha mutlu bir ülke olacağız diye düşünüyorum ben.
Önce ekonomi 101.
101 maalesef. Hatta arz talep.
Dolayısıyla hani oradan bir başlamak lazım. Peki geçelim şimdi işin diğer tarafına. Özellikle seçim öncesinde çok yoğun bir döviz talebi vardı. Bu yoğun döviz talebi işte 5 hafta 25 milyar dolara ulaşmış bir döviz satışı. Faiz artırımı geldikten sonra o talebin nispi olarak gerilediğini gördük. Şimdi bu hafta işte ortasına doğru geldik. Baya baya daha rahatlamış bir ortamla karşı karşıyayız. Bir miktar döviz bozumu vesaire falan olduğuna dair haber de alıyoruz. Onu da belki söylemek lazım. Merkez Bankası ilk defa dün itibariyle 1,5 aylık süreden, 1-1,5 aydan bu yana ilk defa dün itibariyle vadeli TL satışı yapma ihtiyacı duymadı, ihale açmadı. Dolayısıyla burada normalleşme beklentin var mı? Nereye kadar var? Bir de yeni döviz talebi gelmemesi yeterli mi? Seçim öncesindeki o talep edilmiş dövizin bir noktadan sonra yeniden TL'ye dönüş potansiyeli sence var mı?
Ben normalleşmenin çoktan olması gerektiğini düşünüyorum ama biz hani biraz şey var. Hani kurt kışı atladır ama yedi ayazı unutmaz derler ya. Öyle güzel bir laf vardır benim sevdiğim. Bizim travmamız kurdur. Yani işte Almanların enflasyondur, Amerikalıların büyümedir, bizimki de kurdur. Yani biz Türklerin travması kurdur. Geçen seçimden sonra böyle bir artış oldu. Şimdi gene olacak. Hatta özellikle ihracatçılarımızla bile tartıştığımız noktaya kadar geliyoruz. Onlar illa son bir senedeki enflasyon veya iki senedeki enflasyon farkının mutlaka kura yedirilmesi gerektiğini söylüyor. Ben de diyorum ki son 5 yıla baktığınız zaman böyle bir şeye ihtiyaç yok. Son 4 yıla baktığınızda bile yok. Son 2 yıla baktığınızda böyle bir ihtiyaç görünüyor ama bekleyelim bir 2 yılda gene normalleşecek bu iş noktasındayım ama bu biraz ikna ile ilgili. O travmanın ne kadar sıcak hissedildiği ile ilgili seçim öncesinde gene bir seçim var. Bu seçimden sonra da gene böyle bir kur artışı olacak. Daha önceki o orta vadeli plan programların performansları ile ilgili zaten bir şeyimiz var, güvensizliğimiz var. Bir tane de böyle bir kur hareketi olmuş bir önceki seçimde. Bu da seçim. Bundan sonra da olur beklentisiyle. Öyle bir endişenin yarattığı bir talep vardı. Şimdi hani çok büyük bir kırılma dökülme olmadı. Yine Güneydoğu'daki ve Doğu'daki seçim sonuçlarıyla ilgili şeyi yine burada parantez içinde söyleyeyim. Onu çözmemiz gerekiyor. Ve demokratik bir yolla çözülmesi gerekiyor. Bu ve benzeri adımlarla güven tesis ettiğimizde ben kur tarafında çok böyle majör bir kırılma zaten beklemiyordum. Artık hiç beklemiyorum desem yalan olmaz. Ha bu arada yanılmıyorsam Wells Fargo'nun da bir raporu geldi dün akşam.
Wells Fargo eş dostlar, seçim öncesinde de yani yazdığı raporlarda kur konusunda daha kontra bakıyor.
Evet evet yani onlar 30'un altı diyorlar. Mesela
2025 için.
Ben burada bir anlaşma yapmayı öneriyorum bütün toplum kesimlerine, ihracatçılara ve Merkez Bankası'na. Bu kurun çok fazla düşmesine izin vermeden yatay seyretmesine ki ihracatçının da en fazla ihtiyaç duyduğu istikrarlı bir kur, istikrarlı bir faiz, istikrarlı bir enflasyon ortamı. Yani birbirine denkleşen, yekle saklaşan bir ortam sağlanması ve Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesi. Yani kurun daha fazla aşağı düşmesinden bir hani beklenti veya endişe olmasın, Merkez Bankası'nın rezervlerini yeniden inşa edeceği, tekrardan biriktireceği bir döneme gelelim. Orada kuru belli bir seviyenin altına indirmeden Merkez Bankası'nın satın aldığı, yukarıda da enflasyonun belli oranında kontrol edilerek kura yedirildiği diyeyim, hani bir kısmının en azından yedirildiği bir döneme girmemiz lazım. Yani Merkez Bankası'nın söylemine itirazım başından beri var. Yani onlar Türk lirasının reel değerlenmesiyle biz enflasyonu aşağı çekeceğiz diyorlar. Bu söylemde bence bir hata var. Diğer taraftan ben toplam talebi veya talebi aşağıya çekecek bir faiz politikası izleyeceğim deseniz doğrudan talebi şey yaptığını, hedeflediğinizi anlayacağız. O zaman biraz daha güven oluşturucu bir program olacaktır diye düşünüyorum ama her halükarda ben kurda seçim öncesinde de bir kırılma, bozulma beklemiyorum. Şimdi de beklemiyorum. Bayram nedeniyle bir ekstra satış da var bu arada. Onu da söylemek lazım. Türk lirası ihtiyacı artı Türk lirası faizinin cazibesi artmış durumda. İkisi birden artmış durumda. O yüzden bir satış geldi, gelecektir. Ben çok yukarıya yönlü hareketlerin sınırlı olacağını düşünüyorum ama esas bayramdan sonra biraz daha netlik kazanacak. Çünkü dediğim gibi bayram döneminde, uzun tatilde ekonomi yönetimi biraz hızlı çalışır ve piyasaları ikna edecek bir politika demediyle, sadece faiz değil, yanına maliye politikasını da eklediği bir politika demediyle gelirlerse, ki gelmeliler bence, gelirlerse biz kurun daha yatay ve istikrarlı bir seyir izlediğini ama Merkez Bankası alımlarıyla da çok da düşmemesi gerektiği bir ortama geliriz diye bekliyorum. Çünkü önümüz yaz, enflasyonda bir aşağı yönlü hareket bekleniyor. Ben de bekliyorum. Turizm de geldiği için kur üzerindeki baskı görece olarak az olacaktır.
Ali Ağul, çok teşekkür ediyoruz sana aktardıkların için. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın.
Şimdi özellikle seçim sonuçlarının yaratmış olduğu etki tartışma devam ediyor. Biraz bunun üzerine odaklanarak gidelim biz de istersen bugünkü programımızda. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MK toplantısı, burada Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlarla başlayalım.
Demiş ki Cumhurbaşkanı, sadece oy kaybı olarak değerlendirmemek gerekiyor AK Parti açısından. Ruh kaybı da var, kan kaybı da var. Vatandaşla araya duvar örenler var. İşte bu zaten en büyük düşman. Dolayısıyla kaybın en büyük nedenlerinden birisi. Bu demiş toplantı içerisinde. İşte 20 yıldır, 21 yıldır AK Parti'ye destek veren seçmeni sandığa götürememenin partinin kendi hatası olduğu, özellikle enflasyonun ve pahalılığın çok derinden hissedildiği, başta emekliler olmak üzere birçok kesimin refah kaybı yaşadığı ve bunun da süreç içerisinde bazı hafifletme çalışmaları yapılmaya çalışılsa bile bunun yeterli olmadığı, istenilen noktaya ulaşılamadığını vurgulamış kaynaklardan gelen bilgilere göre ve örgüte ve teşkilata yönelik de kimse bu sonuçta hesap verme sorumluluğundan kaçamaz. Dolayısıyla bununla ilgili önlemler ve tedbirler alınacaktır yönünde bir değerlendirme yapmış gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gerek parti yönetiminde gerek teşkilat yönetimlerinde bir takım değişiklikler kaçınılmaz gözüküyor. Önümüzdeki günler gösterecek. Onun dışında bu AK Parti tarafı, İYİ Parti zaten olağanüstü kongreye gideceğini açıklamıştı. Burada beklenti Sayın Akşener'in aday olup olmayacağı sorulan soru bu. Henüz bu konuyla ilgili net bir karar verilmemiş gibi gözüküyor. Kendisi aday olmasa bile partililerin oylarıyla aday gösterilme gibi bir durumun da olabileceği söyleniyor. Bildiğim kadarıyla İYİ Parti tüzüğüne göre 60 gün içerisinde buna ilişkin karar ve seçim gerçekleştirilmeli. Dolayısıyla beklenti hemen bayram sonrasında Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başı gibi İYİ Parti'nin bu kongresini, seçimli kongresini gerçekleştirmesi yönünde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamaları merakla bekleniyordu. Özellikle erken seçime yönelik bir çağrı yapılacak mı, yapılmayacak mı sorusu çok sorulmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den fırsatçılık yapacak değiliz, erken seçim çağrısı yapmayacağım yönünde bir değerlendirme var. Ama her an yapılacak seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazır olduğu, erken seçim çağrısını kendisinin yapmadığını, ancak olacaksa yine buna halkın karar vereceğini ifade etmiş Sayın Özel de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyların tamamının Cumhuriyet Halk Partisi oyu olmadığının farkında olduğunu, bunun Türkiye İttifakı'nın bir yansıması olduğunu, bu kapsamda da bu ittifakı, yani sandıktaki Türkiye İttifakı'nı büyütmeye devam edeceklerini de söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da. Dolayısıyla partilerin kendi iç hesaplaşmaları devam ediyor. Bir yandan da aslında seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreçleri devam ediyor. Dün ayrıntılı aktarmıştım. Tarihleri saymayayım ama şu ana kadar bildiğim kadarıyla işte Hatay, Bitlis, Kırklareli, Kütahya, Bayburt ve Ardahan illerinde itirazlar edildi. Birçok ilçede yine itiraz olduğu söyleniyor. İstanbul üzerinde söyleyeyim. Mesela Beykoz için itiraz edilmiş. Aradaki fark 1433. Pendik için itiraz edilmiş. Beykoz'u Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Pendik için itiraz edilmiş. 8015 fark var. Pendik'i AK Parti adayı kazanmıştı. Gazi Osman Paşa için yine itiraz edilmiş. 879 oy fark var. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Dolayısıyla şu anda partilerin bu itiraz süreçlerinin devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii en çok tartışılan, konuşulan konu Van. Van'da DEM Parti adayı kazanmıştı Abdullah Zeydan seçimi. Ancak itiraz sonrasında, inceleme talebi sonrasında hakları geri alındı ve ikinci sıradaki AK Parti adayının seçimi kazandığı açıklandı. Şu anda onunla ilgili süreç devam ediyor. Daha tamamlanmadı.
Burada daha önce savcıdan alınmış belge var vesaire falan deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun da adayla itiraz etmediği, aday olabilir dediği de belirtiliyor. Şimdi nasıl oldu, öyle oldu?
Ya buradaki zaten Türkiye'deki ana sıkıntılardan birisi bu. Yani o seçim mevzuatında net olarak bunların değiştirilmesi ve siyasetin bununla ilgili adım atması bence artık zaruri zaten. Çünkü aslında ilk kez de başımıza gelmiyor. Türkiye'de daha önceki seçimlerde de seçime girip seçilmiş olan bazı isimlerin haklarının daha sonra yeterli olmadığı, seçilme şartlarına haiz olmadığı gerekçesiyle alındığını ve ikinci sıradaki adaya verildiğini biliyoruz. Zaten aslında şahsi kanaatim, belki şu andaki genel gidişat bu yönde, alınan kararlar bu yönde, ama zaten mesela böyle bir durumda seçimin ikinci olana verilmesi de bence başlı başına bir yanlış. Yani seçim tekrarı gibi bir yöntem varken, ki mesela bildiğim kadarıyla şu anda Şanlıurfa'nın bir ilçesinde seçim tekrarı kararı verildi.
Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin herhangi bir yerinde, sadece Van için değil ama Türkiye'nin herhangi bir yerinde, eğer herhangi bir aday aldığı oy karşılığında işte birincisi çıktıysa veya o adayın işte seçim yeterliliğini kaybettiği sonucuna varıldıysa, o adaya verilen oyun tamamen boşa gitmesi anlamına gelir.
Doğru.
Yani şimdi buradaki durum da olabilir, başka bir yerde de olabilir, Van'da da olabilir.
Buradaki durum Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden hemen önce galiba 29'unda mahkeme kararıyla alındığı ve bunun üzerine de mesela işte AK Parti adayının seçimden hemen sonra inceleme talebinde bulunması gibi bir durum var. Yani bir kere zaten bu kararların seçimin ne zaman olacağı belli. Seçime ilişkin veya adaylara ilişkin başvurular varsa, ki olacaktır, bundan sonraki seçimlerde de olacaktır. Ama bu kararların alınması gereken sürecin belli olması gerekiyor ki hangi siyasi parti olursa olsun adayını gösteremeyecek duruma geldiyse veya o aday seçilme şartlarına sahip olmadığı ortaya çıktıysa onun yerine farklı bir aday yerleştirebilsin. Zaten bunlarla ilgili genel sıkıntılar var. Ama gelinen son noktada böyle bir karar alındıysa bile seçimin tekrarlanması yolunu seçmek yerine seçimin ikinciye verilmesi, yani seçimi kazanan olarak ikincinin ilan edilmesi de başlı başına değerlendirilmesi, düşünülmesi gereken bir husus. Benim şahsi kanaatime göre bildiğim kadarıyla süreç daha devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu ayağı var daha. YSK'nın nasıl bir karar vereceğini vereceği bekleniyor. Şu ana kadarki gidişatta ve daha önce verilen kararlarda evet birinci olanın eğer memnun hakları alındıysa ve seçilme yeterliliği yok ise mahkeme kararıyla bu verildiyse böyle bir karar Yüksek Seçim Kurulu şu ana kadar hep ikinci olana vermiş mazbatayı. Bu sefer de öyle mi olacak? Şu anda öyle gidiyor ama Yüksek Seçim Kurulu'nun ne karar vereceği bekleniyor. Dolayısıyla bu tartışma daha çok yapılacaktır. Önümüzdeki süreçte de yapılacaktır. Belki Van dışında başka yerlerde de olacaktır. Dediğin gibi hani parti, il, ilçe önemli olmadan bu sorunun siyaseten, hukuken çözülmesi adına bir adım atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir adım atacak mı atmayacak mı önümüzdeki süreçte de göreceğiz.
Ali Can, teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koyduk. Hoşça kalın.